Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 68. Ayırım. Sürgünde bulunduğu yıllardaki fikirlerini ve amaçlarını şöyle özetler. O yıllarda Türklere karşı çok olumsuz fikirlerin yayıldığı Avrupa kamuoyuna karşı Osmanlı Devleti'ni savunmak, kötü yönetimin halkın kusurlarından değil, padişahın adamlarının baskısından ileri geldiğini anlatmak, propaganda yoluyla halifeyi bu yoldan vazgeçmeye zorlamak, gençlerin devrimci eylemlere girişimlerini önlemek, halk başlarındaki hükümdar halife olduğu için din gereği ona itaat etmek zorundaydı. Murat Avrupa'da temas ettiği yabancı devlet adamlarına ve yazarlarına fikirleri beğendiremedi. Üstelik Ahmet Rıza grubuyla da şiddetli bir çatışma içine düştü. Mizan'da 2. Abdülhamit yönetimine karşı en şiddetli hücumu açmış olmakla birlikte bazı fikirleri Avrupa'da o zaman hüküm süren Osmanlı ve Müslüman düşmanlığını körüklüyor. Mithat Paşa ya da Namık Kemal anayasacılığı doğrultusunda giden sürgünlerle görüş ayrılıkları onu bir çıkmaza sürüklüyordu. Hem Avrupalılara hem sürgündeki aydınlara karşı 2. Abdülhamit'i savunur duruma düştü. Ona göre reform sorunu iki çarenin gerçekleşmesine bağlıydı. Padişahın mutlak otoritesini şeriatın meşveret hakkındaki kurallarına göre kısıtlamak ve imparatorluktaki milletler arasında karşılıklı güven yaratmak. Birincinin gerçekleştirilememesinin sorumluları yeni Osmanlılardı. Mithat Paşa'nın kanunu esasisi anayasanın uygulanmasını zorunlu kılacak güvenceleri sağlamamıştı. Mithat Paşa İngiliz desteğine güveniyordu. Avrupa devlet adamları anayasanın iade edileceği vaadine kulak asmıyorlardı. Yeni ve olumlu başka bir program gerekliydi. Reformun gerçekleştirilemeyişinin ikinci sorumlusu Avrupa diplomasisi ve özellikle Rusya idi. Bu Batı Avrupa Rusya komplosunun en son yaratılışı Ermeni sorunu olmuştu. Murat Avrupa'daki düşmanca hava içinde Avrupa siyaseti aleyhine kampanyasını şiddetlendirirken 2. Abdülhamit'e karşı olan savaşını gevşetmeye başladı. Öyle ki bu savaş Avrupa'daki çalışmalarının en önemli davası haline geldi. Avrupalı okuyucular için Fransızca olarak yazdığı bir kitapta kötü yönetimin sorumlusunun İslamlık olmadığını, İslamlığın ilerlemeye layık olmadığını, hükümdarının hatalarından ötürü Müslümanların sorumlu tutulmaması gerektiğini, çünkü bu hükümdarın kendisinin halifesi olması yüzünden ona itaat etmek zorunda kaldığını boşuna anlatmaya çalışıyordu. Murat Bey'in Ahmet Rıza grubuyla olan çatışmalarının temelinde teklif ettiği gibi bir yeni program sorunu vardı. Avrupa devlet adamlarının ilgi ve yardımını sağlayacağına inandığı ve 2. Abdülhamit'e de muhtıralarında anlattığını söylediği bir bu program, Murat hiçbir yerde bütünüyle açıklamamış olmakla birlikte çeşitli yazılarından şu kadarını çıkarabiliriz. Kanunların uygulanmasına hükümetin karışmasını önleyebilecek güçte bir heyet kurulmalı, bunun denetimi altında hükümeti tanzimat hattı ve reform fermanıyla vaat edilen reformları uygulamaya zorlamalı ve milletler arası eşitliğe ve uzlaşmayı gerçekleştirmeli. Buraya kadar Murat'ın fikirlerinde hiçbir yenilik görülmez. Yenilik teklif ettiği kurulun niteliğindedir. Murat'ın çeşitli yazılarında üyeleri 9'dan 40'a kadar farklı sayılarla gösterilen bu kurul bir yüksek şeriat şurası tarafından denetlenecekti. Bu şurada Asya ve Afrika'nın Müslüman ülkeleri temsil edilecek, şura İstanbul'da Şeyhülislam'ın başkanlığı altında toplanacaktı. görevi anayasanın uygulanmasını, halifenin bütün Müslümanların önderliği şeriata göre yapmasına nezaret etmek olacaktı. Ahmet Rıza'nın amacı dürüst bir yönetim kurularak eğitimin ve müsbet bilimlerin gelişmesini, yayılmasını sağlamak olduğu halde, Murat'ın amacı İslam şeriatı adını uygulayacak bir pan-İslam devleti kurulmasıydı. Bu iki adamın temsil ettiği gruplar arasındaki çatışmalar boyunca Ahmet Rıza grubu onun İslamcılığıyla alay etmeye, Murat da onları dinsizlikle suçlamaya başladı. Bu çeşit görüş ayrılıklarından yararlanılmasını, hiçbir şekilde bir yanı tatmin ederek uzlaşmasını çok iyi bilen II. Abdülhamit, bu yöntemi uygulamakta usta olan özel temsilcileri yoluyla Murat'ı geri çekmesini bildi. Üçüncü fikir önderi, önderlerin en genci olan Sabahattin, ihtimal ki Avrupa'da prestij kazandırır düşüncesiyle II. Abdülhamit'in iki kız kardeşinden birinin oğlu olduğundan kendisine prens unvanını takılmıştı. Babası II. Mahmut zamanında kölelikten gelme Gürcü Hüsrev Paşa'nın yetiştirdiği kölelerden olup sonra damat olan bir zatın oğluydu. Böyle hanedan üyesi bir zatın babasıyla birlikte kaçarak Fransa'ya gelmesi, öteki aydınların umutlarını artırmışsa da çok geçmeden bu da yeni ayrılıklara yol açtı. Bu kez Sabahattin, Ahmet Rıza'ya karşı çoğunluğu kendi tarafında toplamayı başardı. Fakat onun ünlü programı da hem 1908'den önce hem de sonra başarıya ulaşamadı. Devrimden sonra partilerin doğması üzerine Murat gibi o da en güçlü parti olan İttihatçılardan canını güç kurtardı. Ahmet Rıza Fransa'da pozitif çevrelerin üyesi olduğu halde Sabahattin onun rakibi olan Le Play okuluyla bağ kurmuştu. Bunların ikisi de o zaman bilimsel anlamda sosyoloji akımları olmaktan çok ideolojik nitelikte akımlardı. İkisi de Fransız devriminin düşüncelerine karşı tepki niteliğindeydi. Sabahattin'in zamanında Le Play'cilerden Edmond de Molins, Anglo-Saksonların üstünlüğü nereden ileri geliyor adlı bir kitapta Sabahattin'in benimsediği bir görüş getirmişti. Bu görüşteki ana nokta iki toplum tipini belirlemesidir. Bunlar komünite ve partikülerite, toplum tipleridir. Birinci tip toplumda kişi değil aile, kabile, klan ya da devlet gibi zümreler üstünlüktedir. Bu tipin en iyi temsilcileri doğu toplumlarıdır. İkinci tip toplumda ise önemli olan kişidir. Toplumsal zümreleşmeler kişi etrafında toplanır. Bunun en iyi örneği Anglo-Sakson toplumudur. Avrupa düşüncesinde bu görüşte biricik yenilik ikinci tipi Anglo-Saksonlara ayırmasıdır. Oysa Adam Smith'ten Karl Marx'a kadar birçok düşünür doğu toplumlarıyla kapitalist ekonomi dönemindeki batı toplumu arasında buna benzer ayrımlar yapmışlardı. De Molins ile kişisel dostluk kuran, hatta denildiğine göre onun çalışmalarına para yardımında bulunan Sabahattin, bu görüşü Osmanlı toplumunun çağdaşlaşması sorununa uyguladı. Ayrılan iki tipin adı olarak tecümmi ve infiradi terimlerini koydu. Buna dayanarak bir toplum da geliştirdi. Bu toplumun görüşü öteki ikisinden tümden ayrılır ve onların neden tanzimat ve anayasa reformlarının uygulanmadığı sonundaki görüşlerine büsbütün aykırı bir görüş getirir. Çünkü bu görüşe göre iki reformun başarılı olamayışının nedenini ne Mithat Paşa ne de II. Abdülhamit'tir. Osmanlı toplumunun yapısının niteliğindedir. Asıl dava II. Abdülhamid'i demirmek değil, doğulu toplum tipinde batılı toplum tipine geçmektir. Birinci tipte olan toplumlar ilerleyemez. Bunlar istibdat altında yaşamaya mahkumdurlar. Hükümdarın başarılı olamamasının nedeni Tanzimat'tan beri başlayan çağdaşlaşma reformlarının birinci tipten ikinci tipe geçmesi değil, birinci tipin daha da güçlenmesini sağlamasındadır. Tanzimat, kişisel girişim ekonomisini getirmek yerine yeniden büyük bir memur ordusu yetiştirmiştir. İkinci Abdülhamit yönetiminin temsil ettiği rejim Osmanlı tarihinin bir yaratısıdır. Bu tarihin içindeki toplum Asya ya da Doğu tipi bir toplumdur. Batı uygarlığını ve ekonomik sistemini yaratan toplum tipinin karşıtıdır. Tanzimat ıslahatıyla bu toplumun yerine Batı modeli bir ekonomi ve infradi, bireyci bir toplum yaratılacağı sanılıyordu. Oysa 2. Mahmut zamanından Abdülaziz zamanına kadar ıslahat adı altında yapılanlar bu toplum tipini kaldırmak yerine devam ettiren ve nihayet 2. Abdülhamit zamanında daha şiddetlendiren tedbirler olmuştur. Batı toplum ve ekonomisinin temeli bireycilik, liberalizm, özel teşebbüs, parlamentarizm ve kapitalizmdir. Bireyci toplum girişimin özelliği ve rekabet hüküm sürer. Toplumcu Asya tipinde ise despot hükümdar, bürokrasi ve militarizmin üstün güçlerdir. Sınıflar yoktur, halk sürü sayılır. Üstün güçler yarattıkları mekanizmalarla bireyin özgürlük ve girişim ruhunu körletirler. Asya tipi toplum özel mülkiyete koyduğu sınırlamalarla ekonomik girişimlere meydana getirebilecek sermaye birikimini olanaksızlaştırır. Eğitim sisteminden yönetim sistemine kadar devletin tüm kurumları bunu göre şartlandırılmıştır. Bu kadar merkezleşmiş bir devlet gücü bugünkü koşullar altında büyük bir imparatorluğun yönetimine ve ekonomisine hakim olamaz. Bu toplum içinde kişi koltuk değneği olmadan, devlete dayanmadan yaşayamaz. Yapılacak şey yeni bir hükümet ve yeni bir eğitim kurmaktır. Birinci alanda yapılacak değişiklik merkeziyetçi olmayan, yeni mahalli bölgelere kendini yönetme hakkı veren bir sistem kurmaktır. Adem-i merkeziyet ve tevsi-i mevzuniyet. Kendini yönetme yetkisi köylere kadar genişletilmelidir. İmparatorluğun bütün bölgelerinde idare, belediye ve yargı işlerinde kendini yönetme hakkı olmalıdır. Maliye ve nafia işlerinde de böyle olmalıdır. İkinci alanda yapılacak şey, eğitimi Anglo-Sakson modeline göre kurarak kişilerin iş ve hayata kendi başlarına girişimini sağlamak olacaktır. Böylece Doğu tipi toplumda bulunmayan kişisel özel mülkiyet rejimi geliştirilecek, bunların girişimleriyle ülkenin doğal kaynakları işletilecektir. Görüyoruz ki üç önderin düşünceleri birbirinden ayrı olmakla kalmıyor, siyaset eylem açısından da birbirine uymuyordu. Bununla birlikte üçünün de paylaştığı bir sorun vardı. Önerdikleri programlar hangi güce dayanarak uygulamaya konacaktır? Toplumun üstüne çeki taşı gibi oturan bir yönetim nereye dayanarak yeniden kımıldatabilir? Birinci grup bunu gerçekleştirecek günün halk yığınlarında bulunmadığını ta baştan kabul ediyordu. Çünkü cahil, eğitimle aydınlanmamış halk ne istediğini biliyor ne de siyasal hakları olduğunun farkındadır. İkinci grup şeriata göre bir fetva gücü olmadan halifeye dokunulmayacağını, dolayısıyla da şeriatçılığı ta baştan kabul ediyordu. Üçüncü grup kişisel girişimciliğe eğilimli olmakla birlikte Paris'te 2. Abdülhamit yönetimi düşmanları arasında devrimci eylemi benimseyen Ermeni teröristçilerin ya da ulusçu Arap ırkçılarının yanında olmak gibi çok kötü bir duruma düşürülmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Gerçekte genç Türklerin devrimci olamayışlarının baş nedeni bunun Batı Avrupa'nın, Rusya'nın, Ermeni ve öteki Hristiyan milletlerin Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak amaçlarına yarayacağı korkusuydu. Sabahattin grubunun bu soru üzerine bütün milletlerin temsilcilerinden 1902 ve 1907'de topladığı iki kongre bir anlaşmaya varamadı. Şu halde hepsi düşündüklerinin sonuna kadar gittikleri takdirde bunun Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması demek olacağını görüyorlardı. Gerçekte üçü de reform ya da devrimcilik sorunu ile değil, yaklaşmakta olan bir milletler savaşı sorunuyla karşılaşıyorlardı. Fakat açıkça bu sorunun üstüne yürüyemiyorlardı. Kanuni esasi rejiminin geri gelişiyle bu sorunun çözümlenebileceğini umuyorlardı. Bu üç hizip arasında çocukluğunda Rusya'dan gelmiş olan askeri öğrenciyken sürüldüğü Trablus'tan Fransa'ya geçen, üçlerin en genci Sabahattin'den bir yaş büyük olan Akçura oğlu Yusuf adıyla bir genç vardı. İlhamını Auguste Comte'den, Le Pay'den değil, Science Politik Okulu'nda derslerine devam ettiği Albert Sorel, Emily Botumi ve Frankie Brento'dan gibi bir tarih, ekonomi ve milliyetler sorunu konularıyla ilgilenen profesörlerden alıyordu. Murat gibi Kafkasya'dan değil, Çarlık İmparatorluğu'ndaki milletlerin ayrılma ya da özgürleşme davasını oranın devrimci akımlarıyla birleştiren bir gelenekten geliyordu. Eleştirici ve kuşkucu yaratılışı yüzünden Rıza, Murat ve Sabahattin gruplarının düşüncelerinin boşuna çabalar olduğunu seziyor, fakat Ermeni, Rum, Arnavut, Arap ulusçularına hak verecek cesareti gösteremediğinden sesini çıkaramıyordu. Öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul'a gidemediğinden asıl yurdu olan Kazan bölgesine dönerek oradaki Tatar Türk ulusçuluğu akımına katılmıştı. Tecrübeleri ona nihayet 1904'te Mısır'da Türk adıyla çıkan bir gazeteye uzun bir yazı gönderme cesaretini verdi. Yusuf Akçura Paris'teyken Ahmet Rıza'nın çıkardığı Şura-i Ümmet ve Meşveret gazetelerinde çıkan çoğu 1902'de yazılmış yazılarında milliyet sorununa değinmekle birlikte o zaman henüz İttihat ve Terakki inançlarından tümden sıyrılmamış olduğunu 1928'de yazdığı bir yazıda anlatır. Bununla birlikte Paris'teyken Osmanlı saltanatı müesseseleri tarihine dair bir deneme adlı mezuniyet tezinde Tanzimat ve Yeni Osmanlılar görüşü, reform sorunu, milletler, hükümet ve devlet açılarından eleştirildikten sonra şu sonuçlara vardığını bildirir. Jön Türklerin temel prensibinin uygulanma olanağı yoktur. İmparatorluktaki uluslar arasında ulusal uyanışın gelişmesinden çeşitli milletlerle İslamlık ve Hristiyanlık arasında derinleşen düşmanlıktan sonra imparatorluktaki milletleri birleştirerek ya da uzlaştırarak bir Osmanlı Birliği yaratma olanağı kalmamıştır. 20. yüzyıl Avrupası bunun zorla kabul ettirilmesine de göz yummazdı. Müslüman olmayan milletlerin özerklik kazanması kaçınılmaz bir şeydi. Osmanlı Devleti bunlara kendilerini yönetme hakkını tanımazsa onlar bunu zorla alacaklardı. İkinci Napolyon'un kışkırttığı milletleri kaynaştırma ve uzlaştırma siyaseti yanlış bir tutumdu. Devlet Müslüman olmayan milletlere özerklik vererek bunların zaten devletle zayıf olan bağlarını büsbütün koparmalarını belki önleyebilir. Vermezse bunlar ulusal özel özgürlüklerini ateş ve demirle kazanacaklardır. Kısası, Osmanlı İmparatorluğu varlığını sürdürebilmek için federatif bir devlet biçimine dönüşmek zorundaydı. 68. ayrımın sonu, sayfa 400, devamı 69. ayrımda.